Ayrım 5 Ticaret Hukuku sayfa 48 seslendiren Şeyma İkinci. Çıkmış sınav soruları ara deneme sınavı 1. Soru 1. Ticari işletme rehni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ticari işletme rehninde rehin alan taraf bankalar olabilir. B. Ticari işletme rehninde rehin alan taraf kooperatifler olabilir. C. Ticaret ünvanı rehin kapsamında yer alır. D. Ticari işletme rehninde rehin veren taraf yalnızca tacir olabilir. E. İşletme adı rehin kapsamında yer alır. Yanıt D. Ticari işletme rehninde rehin veren taraf yalnızca tacir olabilir. Soru 2. Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyguları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütüne ne ad verilir? A. Knowhow B. Endüstriyel tasarım C. Goodwill D. Ticari iş E. Adi iş Yanıt B. Endüstriyel tasarım Soru 3. Ticari davaların görüleceği mahkemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Aksine hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. B. Sulh ceza mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. C. Asliye Ceza Mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. D. Aksine hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. E. İş Mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. Yanıt D. Aksine hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. Soru 4. Ticari işle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olan işler aynı zamanda bir ticari işletmeyi ilgilendirmesi koşuluyla ticaridir. B. Hangi işlerin ticari nitelik taşıdığı Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir? C. Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olmayan fakat bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiiller de ticaridir. D. Tüzel kişi tacirin bütün işleri ticaridir. E. Gerçek kişi tacirin borçlarının ticari olması kuraldır. Yanıt A. Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olan işler aynı zamanda bir ticari işletmeyi ilgilendirmesi koşuluyla ticaridir. Soru 5. Ticari işletmenin devrinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İşletmeyi devrelen kişi, devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren işletmenin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumlu olur. B. İşletmeyi devralan yalnızca varlığını bildiği borçlardan dolayı üçüncü kişilere karşı sorumlu olur. C. İşletmeyi devreden gerçek kişi eğer başka bir ticari işletmeye sahip değilse tacir sıfatını kaybeder. D. İşletmeyi devredenin işletmenin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu sona erer. E. İşletmeyi devredenin işletmenin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu hiçbir koşulda zaman aşımına uğramaz. Yanıt C. İşletmeyi devreden gerçek kişi eğer başka bir ticari işletmeye sahip değilse tacir sıfatını kaybeder. Soru 6. Ticaret sicilinin yetki çevresi hangi esasa göre belirlenir? A. İş hacmi esası B. İl ilçe esası C. Nüfus esası D. Üretim esası E. Bölge esası Yanıt B. İl ilçe esası Soru 7. Sicil müdürü 01.08.2012 tarihinde geçici tescile karar vermiştir. Geçici tescil edilen hususun sicilden silinmemesi için en geç hangi tarihe kadar tarafların anlaştıklarını veya mahkemeye başvurduklarını ispat etmeleri gerekir? A. 01.09.2012 B. 10.09.2012 C. 10.10.2012 D. 15.10.2012 E. 01.11.2012 Yanıt E 01.11.2012 Soru 8. Ticaret sicili hangi bakanlığın denetim ve gözetimindedir? A. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı B. Maliye Bakanlığı C. Ekonomi Bakanlığı D. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı E. Adalet Bakanlığı Yanıt A. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Soru 9. Markanın hükümsüz kalmasını önlemek için koruma süresinin bitiminden itibaren kaç ay içinde yenileme talebinde bulunulması gerekir? A1, B2, C3, D5, E6 Yanıt E 6. Soru 10. Sicilin tutulmasından doğan müteselsil sorumluluk aşağıdakilerden hangilerine aittir? A. Ekonomi Bakanlığı Rekabet Kurumu. B. Maliye Bakanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. C. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sicil Memuru. D. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sicil Memuru. E. Devlet İlgili Oda. Yanıt E. Devlet İlgili Oda. Soru 11. Esnaf ve tacir arasında akdedilen cari hesap sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Cari hesap sözleşmesi yalnızca esnaf açısından ticari niteliktedir. B. Cari hesap sözleşmesinden doğacak dava ticari dava sayılamaz. C. Cari hesap sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olduğundan taraflar arasındaki iş ticari iş niteliğindedir. D. Cari hesap sözleşmesinden doğacak dava iş mahkemesinde görülür. E. Esnaf cari hesap sözleşmesi akdetme etkisine sahip değildir. Yanıt C. Cari hesap sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olduğundan taraflar arasındaki iş ticari iş niteliğindedir. Soru 12. Cari hesap sözleşmesinde hacizle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Cari hesapta hesap bakiyesinin hacizi mümkün değildir. B. Cari hesap sözleşmesinde yalnızca şarta bağlı alacaklar üzerine haciz konulabilir. C. Cari hesap sözleşmesinde yalnızca para dışındaki alacaklar üzerine haciz konulabilir. D. Haciz tebliğ edilen taraf 15 gün içerisinde hacizi kaldırtmadığı takdirde cari hesabın karşı tarafı sözleşmeyi feshedebilir. E. Cari hesap sözleşmesinin hacizi ticaret mahkemesinin onayıyla gerçekleşir. Yanıt D. Haciz tebliğ edilen taraf 15 gün içerisinde hacizi kaldırtmadığı takdirde cari hesabın karşı tarafı sözleşmeyi feshedebilir. Soru 13. Acentenin borçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Acente hiçbir koşulda aynı yer veya bölgede aralarına rekabet ilişkisi bulunan birden çok işletmenin acenteliğini yapamaz. B. Acente tacir hesabına saklamakta olduğu mallara gelecek hasarlardan sorumludur. C. Acente müşterilerin mali durumu, aldığı beyanlar ve oluşan değişiklikleri tacire zamanında bildirmelidir. D. Acente tacirin dava haklarını korumak için önleyici tedbirler almakla yükümlüdür. E. Acente müvekkiline ait olan paraları zamanında göndermelidir. Yanıt A. Acente hiçbir koşulda aynı yer veya bölgede aralarında rekabet ilişkisi bulunan birden çok işletmenin acenteliğini yapamaz. Soru 14. Taraflar arasında bir sözleşmenin kurulması olanağının hazırlanmasına veya kurulmasına aracılık edilmesinin üstlenildiği ve bu sözleşmenin kurulması durumunda ücrete hak kazanıldığı sözleşmeye ne ad verilir? A. Vekalet sözleşmesi, B. Simsarlık sözleşmesi, C. Kefalet sözleşmesi, D. AD ortaklık sözleşmesi, E. Ticari temsilci. Yanıt B. Simsarlık sözleşmesi. Soru 15. 1. Aksi öngörülmedikçe cari hesabı alacak ve borç kaydı tarafların o alacak veya işlemle ilgili dava ve savunma haklarını düşürmez. 2. Cari hesabın alacak sütununa yazılan tutarlar için sözleşme veya ticari teamüller gereğince kaydolundukları tarihten itibaren faiz işler. 3. Sözleşmenin yapılmasından önce doğrulmuş bir alacak, tarafların onayı ile cari hesaba kaydedilirse aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu alacak yenilenmiş olmaz. 4. Cari hesapta hiçbir koşulda bileşik faize isim verilmez. Cari hesap sözleşmesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? A. 1, B. Yalnız 4, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Yanıt B. Yalnız 4. Soru 16. Kolektif ortaklık sözleşmesinin akdedilmesinden itibaren şirketin tüzel kişilik kazanmasına kadar geçecek olan süre içerisinde kurucular arasındaki ilişkiye aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır? A. Adi komandit ortaklık, B. Limited ortaklık, C. Adi ortaklık, D. Kooperatif ortaklığı, E. Donatma iştiraki. Yanıt C. Adi ortaklık. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerde ana sözleşmede bulunması zorunlu unsurlardan biri değildir? A. Ek ödeme yükümlülüklerinin şekli ve kapsamı. B. Esas sermayenin itibari tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibari değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları. C. Müdürlerin adları, soyadları, ünvanları, vatandaşlıkları. D. Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli. E. Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu. Yanıt A. Ek ödeme yükümlülüklerin şekli ve kapsamı. Soru 18. Limited şirkette ortak sıfatının kazanılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devri için ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. B. Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. C. Esas sermaye payının miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra yoluyla geçmesi hallerinde tüm haklar ve borçlar genel kurulun onayına gerek olmaksızın esas sermaye payını iktisap eden kişiye geçer. D. Ortak sıfatı sadece devren iktisap suretiyle kazanılabilir. E. Şirket sözleşmesiyle esas sermaye payının devri yasaklanabilir. Yanıt D. Ortak sıfatı sadece devren iktisap suretiyle kazanılabilir. Soru 19. Aşağıdaki ortaklıkların hangisinde tüm ortakların gerçek kişi olması zorunludur? A. Adi ortaklık, B. Anonim ortaklık, C. Kolektif ortaklık, D. Limited ortaklık, E. Kooperatif ortaklığı. Yanıt C. Kolektif ortaklık. Soru 20. Ticaret şirketi kurullarına elektronik ortamda katılımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bazı üyelerin katıldığı toplantıya diğer üyelerin elektronik ortamda katılması mümkündür. B. Limited şirketlerde sadece şirket sözleşmesinde düzenlenmek şartıyla ortaklar kuruluna elektronik katılım mümkün olabilir. C. Tüm anonim şirketlerde kurullara elektronik ortamda katılım ve oy kullanma zorunlu değildir. D. Sermaye şirketlerinde şirket sözleşmesinde veya ana sözleşmede düzenlenmek şartıyla yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabilir. E. Kooperatif kurullarına elektronik ortamda katılım ve oy kullanma zorunludur. Yanıt E. Kooperatif kurullarına elektronik ortamda katılım ve oy kullanma zorunludur. Çıkmış sınav soruları ara deneme sınavı 2. Soru 1. Lex commissoria kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Bir ticari işletme üzerinde birden fazla rehin kurulabilmesi. B. Rehin hukukunun genel ilkesi uyarınca tarafların borcun zamanında ödenmesi halinde rehin konusu malların mülkiyetinin doğrudan doğruya alacaklıya geçmesi konusunda anlaşmaları. C. Rehin kurulduktan sonra işletme sahibinin yetkileri. D. Borcun ödenmemesinin sonucu. E. Rehin hakkının aynı yetkisi. Yanıt B. Rehin hukukunun genel ilkesi uyarınca tarafların borcun zamanında ödenmemesi halinde rehin konusu malların mülkiyetinin doğrudan doğruya alacaklıya geçmesi konusunda anlaşmaları. Soru 2. Ticari işletme rehninin kurulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicili bölgesinde yetkili olan noterce rehin sözleşmesi düzenlenir. B. Sözleşmede rehne dahil unsurların tam listesi ayırt edici özellikleriyle birlikte yer alır. C. Sözleşmenin her iki tarafının da tüzel kişi tacir olması gerekir. D. Borçlu veya alacaklının talebi üzerine ticaret veya esnaf ve sanatkar siciline kayıt gerekir. E. Ticaret veya esnaf ve sanatkar siciline kayıt sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde yaptırılmalıdır. Yanıt C. Sözleşmenin her iki tarafının da tüzel kişi tacir olması gerekir. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin şube sayılmasının sonuçlarından biri değildir? A. Her şube, şube olduğunu belirtmeksizin merkezin ünvanını kullanır. B. Merkezi Türkiye'de bulunan şubeler bulundukları yer siciline tescil edilir. C. Merkezi yurt dışındaki işletmelerin Türkiye'deki şubelerinin ünvanlarında merkezin olduğu yer ile şube yerinin ve şube olduğunun gösterilmesi zorunludur. D. Merkezi yurt dışındaki işletmelerin Türkiye şubelerinin başına yerleşim yeri Türkiye'de bulunan tam yetkili bir ticari temsilci atanır. E. Bir şubenin işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda şubenin olduğu yerde de dava açılabilir ve takip yapılabilir. Yanıt A. Her şube, şube olduğunu belirtmeksizin merkezin ünvanını kullanır. Soru 4. Ticari işletmenin devri ve birleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ticari işletmenin bir bütün olarak aktif ve pasif ile birlikte devredilmesi gerekir. B. Devir için tek bir sözleşmenin yapılması yeterlidir. C. Bir işletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi için izin alınması gereken hallerde rekabet kuruluna başvurularak izin alınması da zorunludur. D. Devreden gerçek kişi eğer başka bir ticari işletmeye sahip değilse ticareti terk etmiş olur ve tacir sıfatını kaybeder. E. Ticari işletmenin devri ve başka bir işletme ile birleşmesine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu'nda yer alır. Yanıt E. Ticari işletmenin devri ve başka bir işletme ile birleşmesine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu'nda yer alır. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir? A. İflasa tabi olma. B. Basiretli bir iş adamı gibi davranma. C. Ücret ve faiz isteme. D. Ticaret Bakanlığından izin alma. E. Fatura düzenleme. Yanıt D. Ticaret Bakanlığından izin alma. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Sicili Müdürünün tescil talebi üzerine yapacağı inceleme kapsamındaki hususlardan biri değildir? A. Tescili istenen hususta kanuni şartların mevcut olup olmadığı, B. Tescil talebinde bulunan kişinin uyruğu, C. Tescili istenen hususun kamu düzenine ve emredici hükümlere uygunluğu, D. Tescili istenen hususun gerçeğe uygunluğu ve aldatıcı olmaması, E. Talepte bulunan kişinin kimliği ve etkisi. Yanıt B. Tescil talebinde bulunan kişinin uyruğu. Soru 7. Markalar aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisine konu olamaz? A. Rehin, B. Lisans, C. Satış, D. Finansal kiralama, E. Haciz. Yanıt D. Finansal kiralama. Soru 8. Ticaret ünvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kolektif şirketin ticaret ünvanında tüm ortakların veya hiç olmazsa birisinin kısaltılmaksızın ad ve soyadı ile şirket ve türünü gösteren ibare bulunmalıdır. B. Kanun, ticaret ünvanının çekirdek kısmında tacirin niteliği ve yapısına göre isim veya işletme konusunun mutlaka bulunmasını öngörmektedir. C. Komandit ortaklığın ünvanında komandite veya komanditer ortaklardan en az birisinin kısaltılmaksızın ad ve soyadı ile şirket ve türünü gösteren ibare bulunmalıdır. D. Anonim ve limited şirket ünvanlarında mutlaka işletme konusu ile şirket ve tümünü gösteren ibare bulunmalıdır. E. Derneklerin ticaret ünvanları adlarından oluşur. Yanıt C. Komandit ortaklığın ünvanında komandite veya komanditer ortaklardan en az birisinin kısaltılmaksızın ad ve soyadı ile şirket ve türünü gösteren ibare bulunmalıdır. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilinin kurucu etkisine örnek oluşturmaz? A. Ticari işletmenin tescili, B. Ticari işletme rehninin kurulması, C. İşletme adı ve ticaret ünvanının özel olarak korunması, D. Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi, E. Anonim şirketlerde ana sözleşme değişiklikleri. Yanıt A. Ticari işletmenin tescili. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar kapsamında yer almaz? A. Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek. B. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek. C. Kendisi ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak. B. Paye, diploma veya ödül almadığı halde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak. E. Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleriyle karıştırılmaya yol açan önlemler almak. Yanıt A. Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek. Soru 11. Ticari defterlerin yararı ve hukuki önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A defterler vergi yükümlüsünün ve özellikle vergi matrahının tam ve doğru şekilde saptanabilmesine hizmet eder. B. Üçüncü kişiler ve alacaklılar açısından defterler önem taşımaz ancak sahibi lehine delil olarak kullanılabilir. C. İcra iflas hukuku açısından bir tacirin iflas etmesi durumunda hileli veya taksiratlı iflas durumu araştırılırken bakılacak temel belgelerden birisi ticari defterlerdir. D. Vergi hukuku açısından vergi yükümlüsü ve matrahının saptanabilmesinde defterler büyük önem taşır. E. Medeni usul hukuku ve ticaret hukuku açısından defterler mahkemede delil olarak kullanılabilir. Yanıt B. Üçüncü kişiler ve alacaklılar açısından defterler önem taşımaz ancak sahibi lehine delil olarak kullanılabilir. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi acentenin borçları arasında yer almaz? A. İş görmek ve tacirin çıkarlarını gözetmek. B. Verilen talimatlara uymak. C. Tacire bilgi vermek. D. Olağanüstü masraflara katlanmak. E. Önleyici tedbirler almak. Yanıt D. Olağanüstü masraflara katlanmak. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin sahibi lehine delil olma koşulları arasında yer almaz? A. Uyuşmazlık her iki tarafında defterlerine kaydetmesi gereken ticari bir iş ile ilgili olmalıdır. B. Tutulması gereken tüm defterler usulüne uygun tutulmuş olmalı, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış bulunmalıdır. C. Tacirin defterlerindeki kayıtlar birbirlerini teyit etmeli, aralarında çelişki olmamalıdır. D. Taraflardan en az biri tacir veya defter tutma yükümlüsü olmalıdır. E. Defterlere dayanılarak ispatlanmak istenen iddia karşı tarafça çürütülememiş olmalıdır. Yanıt D. Taraflardan en az biri tacir veya defter tutma yükümlüsü olmalıdır. Soru 14. Franchising ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Franchise alan, franchise veren adına ve hesabına hareket eder. B. Bir tacir, başka bir tacir ile yaptığı sözleşme çerçevesinde o kişiye kendi mal ve hizmetlerinin pazarlanması ve dağıtımı konusunda bir imtiyaz, bir yetki verir. C. Franchise alan, franchise verene bir ücret öder. D. Tekel hakkı tanınması, sözleşmede mutlak zorunlu bir unsurdur. E. Franchise alan, franchise verenin teknik ve ticari bilgi birikiminden yararlanır. Yanıt A. Franchise alan, franchise veren adına ve hesabına hareket eder. Soru 15. Bir tür ticari vekil durumunda bulunan, sürekli olarak ticari işletme sahibi işvereni temsilen işletme dışında her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa bu anlaşmada belirtilen işleri yapmayı belirli bir ücret karşılığında üstlenen kişiye ne ad verilir? A. Ticari vekil, B. Ticari temsilci, C. Pazarlamacı, D. Acente, E. Simsar. Yanıt C. Pazarlamacı. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkların anonim şirket ile benzerliklerinden biri değildir? A. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. B. Asgari sermaye miktarı belirlidir. C. Ortakların oy hakkı, kişi ortaklıklarından farklı olarak esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. D. Birçok konuda anonim şirketlere ilişkin hükümlere açık atıflar yapılmış olup, bu hükümler limited şirketlere de uygulanır. E. Hisse senedi çıkarabilirler. Yanıt E. Hisse senedi çıkarabilirler. Soru 17. Adi ortaklıklarda yönetici atanması ve azli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ortaklar isterlerse sözleşmede kimin yönetici olacağını belirleyebilirler. B. Yönetim yetkisi ortaklık dışından birine verilemez. C. Yönetim yetkisi nasıl verilmiş ise aynı şekilde geri alınır. D. Ortaklık sözleşmesinde veya daha sonra alınan bir kararla yönetici atanmamışsa şirket yönetimi bütün ortaklara aittir. E. Ortaklık sözleşmesiyle atanan yöneticinin yetkisinin geri alınması için kural olarak sözleşme değişikliği gerekir. Yanıt B. Yönetim yetkisi ortaklık dışından birine verilemez. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinin ortak özelliklerinden biri değildir? A. Tüzel kişilik bulunması. B. Sınırlı sayı ilkesine bağlılık. C. Ortaklarının gerçek kişi olması. D. Hak ehliyetlerinin işletme konusu ile sınırlı olmaması. E. Birleşme, bölünme ve tür değiştirme olanağı. Yanıt C. Ortaklarının gerçek kişi olması. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesine yazılması zorunlu kayıtlardan biri değildir? A. Şirketin ticaret ünvanı ve merkezinin bulunduğu yer. B. Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu. C. Esas sermayenin itibari tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibari değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları. D. Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli. E. Denetçilerin adları, soyadları, ünvanları, vatandaşlıkları. Yanıt E. Denetçilerin adları, soyadları, ünvanları, vatandaşlıkları. Soru 20. Ortaklık ve unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ortaklık, iki ya da daha çok kişinin ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeye üstlendikleri bir sözleşmedir. B. Kural olarak ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir. Ancak bazı ortaklık tiplerinde bunun istisnaları vardır. C. Bir şirkete ortak olabilmek için özel bir ehliyet kuralı öngörülmemiş olduğundan, fiil ehliyetine ilişkin medeni kanun hükümleri şirket ortağı olma yönünden de geçerlidir. D. Türk Ticaret Kanunu ortaklık sözleşmelerinin geçerliliğini resmi onaya bağlı yazılı şekle bağlamıştır. E. Ortaklığın tanımı ve unsurları Türk Ticaret Kanunu'nda verilmiştir. Yanıt E. Ortaklığın tanımı ve unsurları Türk Ticaret Kanunu'nda verilmiştir. 5. ayrımın sonu sayfa 54.